Ayrım 6.
Bu değişiklik Madame de Renal'e bir haftalık bir mutluluk verdi. Julien'in öfkesi az çok yatıştı. Genç adam bütün bunlardan kendisine karşı başlayan bir eğilimi sezmekten uzaktı. Kendi kendine, işte şu zenginler böyledir diyordu. Önce insanın onurunu kırarlar, sonra da bu yaptıklarını birkaç soytarılıkla onaracaklarını sanırlar. Madame de Renal'in kalbi o kadar doygun, henüz o kadar masumdu ki bu meseleyi kocasına açmamaya karar verdiği halde dayanamadı ve söyledi. Fena halde içerleyen Monsieur de Renal, "Nasıl?" dedi. "Nasıl olur da bir uşak parçasının verdiğiniz hediyeyi kabul etmemesine müsaade edersiniz?" Karısının bu uşak kelimesine itiraz ettiğini görünce, "Ben madame," diye devam etti. "Ben Monsieur le Prince Condé gibi konuşuyorum. Onun yeni karısına mabeyincilerini takdim ederken kullanmış olduğu dili kullanıyorum." Dipnot: İkinci Louis, Le Grand Conde, Büyük Conde diye anılıyordu. Büyük bir askerdi. 1621-1686. Karısına, "Bütün bu adamlar birer uşaktırlar," demiş. "Size Bezenval'in anılarından o parçayı okumuştum. Teşrifat hususunda esaslı bir bölümdür." Dipnot: Le Baron de Bezenval, Fransız ordusuna hizmet eden İsviçreli büyük bir asker. Anıları ünlüdür. 1722-1791. Sizin evinizde yaşayıp da asılzade olmayan ve bir de aylık alan her insan bir uşaktır. Şu Monsieur Julien'e söylenecek bir çift sözüm var. Kendisine 100 frank da vereceğim. Madame de Renal titreyerek, "Ah dostum," dedi. "Bari hizmetçilerin önünde vermeyiniz." Kocası vereceği 100 frankın Julien'in aylığını kaça getireceğini düşünerek uzaklaşırken, "Evet, doğru, onu kıskanırlar belki," dedi. Madame de Renal üzüntüden yarı baygın bir halde sandalyeye yığıldı. Julien'in onurunu kıracak hem de benim yüzümden diye korkuyordu. Kocasından tiksindi ve utancından yüzünü elleriyle kapadı. Bir daha ona hiçbir sırrını söylememeye yemin etti. Julien'i tekrar gördüğü zaman heyecandan o kadar çok titriyordu ki göğsü daralıyor, nefes alamıyor ve ağzını açıp bir tek söz söyleyemiyordu. Telaş içinde onun ellerini yakalayarak sıktı ve "Söyleyin bakalım dostum, kocamdan memnun musunuz?" dedi. Julien acı acı gülümseyerek, "Nasıl memnun olmam? Bana 100 frank verdi," diye cevap verdi. Madame de Renal ona kararsızlıkla baktı. Nihayet cesaretini toplayarak Julien'in o ana kadar duymadığı bir sesle, "Kolunuzu veriniz de gireyim," dedi. Julien'le beraber liberal diye tanınan Verrier kitapçısına korkmadan gitti. 10 liralık kitap seçti ve çocuklarına hediye etti. Fakat satın aldığı bu kitapların Julien'in istediği eserler olduğunu biliyordu. Çocukların hemen orada paylarına düşen kitaplara adlarını yazmalarını istedi. Madame de Renal bu suretle Julien'in gönlünü aldığı için sevinirken, delikanlı bu sırada kitap evinde ne kadar çok kitap olduğuna bakarak hayret ediyordu. O zamana kadar böyle dinsiz bir yere girmeye cesaret edememişti, yüreği çarpıyordu. Madame de Renal'in aklından neler geçtiğini tahmin etmek şöyle dursun, papaz olmak için çalışan genç öğrenci sadece bu kitaplardan birkaçını nasıl satın alabileceğini düşünüyordu. Nihayet çocuklara o eyalette doğmuş olan ünlü soyluların yaşamları üzerine ödevler vermeye, Monsieur de Renal'i inandırmak aklına geldi. Bir ay uğraştıktan sonra Julien'in bu düşüncesi gerçekleşti. Hem de Monsieur de Renal'in aklı bu işe o kadar yatmıştı ki bir süre sonra konuşurlarken asıl belediye başkanına yapılması daha güç olan bir öneride bulundu. Söz konusu olan şey kütüphanesine abone olarak bir liberal olan kitapçının varlığının çoğalmasına yardım etmekti. Gerçi Monsieur de Renal en büyük oğlunun harp okuluna girdiği zaman adlarını duyacağı birçok kitabı şimdiden gözden geçirmesinin gerektiğini kabul ediyordu. Fakat Julien onun bu konuda bundan daha ileri gidememekte direttiğini görüyordu. Bunun altında gizli bir neden olmasından kuşkulanıyor ama bunun ne olabileceğini bir türlü kestiremiyordu. Ona bir gün, "Bana kalırsa Monsieur," dedi, "Renal ailesine ait bir soylunun adının bir kitapçının pis defterinde bulunması hiç de yakışık almaz." Dipnot: Stendhal'in Lucien Leven adlı eserinde Albay Mahler de Monsieur de Renal gibi Nancy kentindeki kitapçılardan nefret eder. Lucien'in oralara gitmesini yasaklar. Muhafazakarların kitaba ve gazeteye olan nefretlerinden Stendhal eserlerinde sık sık bahseder. Monsieur de Renal'in yüzü güldü. Julien daha aşağıdan alarak, hem de benim gibi rahip olmak için çalışan bir genç için de herhalde iyi not verdirecek bir şey olmaz diye devam etti. Öyle ya günün birinde adamın bir kitapçının defterinde olduğunu görecek olurlarsa halimlice olur. Liberaller beni en alçakça şeylerle dolu kitapları alıp okumakla itham edebilirler. Kim bilir belki de işi adamın arkasından bu hayasız kitapların isimlerini sıralamaya kadar da götürürler. Fakat Julien araştırdığı şeyi öğrenmek için izlediği yoldan uzaklaşıyordu. Belediye başkanının yüzünde kararsızlık ve huysuzluk belirtilerinin başladığını görüyordu. Sustu. Kendi kendine adamı avucumun içine aldım dedi. Birkaç gün sonra çocukların en büyüğü babasının yanında Quotidien gazetesinde ilanını gördüğü bir kitap hakkında öğretmeninden bilgi istedi. Genç adam belediye başkanına, liberallerin eline silah vermemek fakat aynı zamanda oğlunuz Monsieur Adolphe'u da cevapsız bırakmamak için isterseniz adamlarınızdan en basiti adına kitapçıya abone olunabilir dedi. Monsieur de Renal tabii çok neşeli bir tavırla, işte bu hiç de fena bir fikir değil dedi. Julien bazı kimselerin çoktan beri istedikleri bir şeyi artık elde ettiklerini anlayınca takınmasını pek bildikleri o ağırbaşlılık ve mutsuz haliyle, bununla beraber uşağın gidip herhangi bir romanı alamayacağını da kitapçıya ayrıca söylemeli dedi. Zira bu gibi tehlikeli kitaplar bir kez evden içeri girecek olursa belki madamın hizmetçilerinin hatta uşağın bile ahlakını bozabilir. Monsieur de Renal azametli bir sesle, siyasal dergileri unutuyorsunuz dedi. Çocukların bilgiç öğretmeninin bulduğu bu hal çaresine ne kadar çok sevindiğini belli etmek istemiyordu. Julien'in hayatı böylece bir takım küçük işleri yoluna koymakla geçiyordu. Bu işleri başarabilmek kaygısı onun zihninde Madame de Renal'in gösterdiği ilgiden çok daha fazla yer etmişti. Oysa kadının kalbinde kendisine karşı uyanan duyguları anlamak için gözlerini bir kez çevirip bakması yeterdi. O zamana kadar içinde yaşamış olduğu manevi hava, Verrier Belediye Başkanı'nın evinde de yine onu sarıyordu. Babasının kereste fabrikasında olduğu gibi orada da beraber yaşadığı insanlardan nefret ediyor, onlar da Julien'e kin besliyorlardı. Gerek kaymakamın ve Monsieur Valeno'nun, gerek bu evin müdavimlerinden olan başka kimselerin gözleri önünde olan şeyler hakkında söylediklerini dinliyor, onların düşüncelerinin gerçekten hiç de uygun olmadığını görüyordu. Julien'in takdir edilmeye değer bulduğu herhangi bir hareket, etrafındakilerin en acı ve ağır eleştirisine uğruyordu. Onlara karşı içinden verdiği yanıt daima şuydu: ne canavarlar yahut ne ahmaklar. İşin tuhafı bu kadar mağrur olduğu halde çoğu kez bahsedilen şeylerden hiçbir şey anlamamasıydı. Hayatında içtenlikle konuştuğu biricik insan ihtiyar alay cerrahıydı. O zamana kadar edindiği birkaç bilgi ya Bonaparte'ın İtalya savaşlarına yahut da cerrahlığa aitti. En müthiş ameliyatların bile nasıl yapıldığını bütün ayrıntılarıyla dinlerken göğsü kabarıyor ve içinden "ben olsaydım gözlerimi bile kırpmazdım" diyordu. Madame de Renal onunla çocukların eğitimiyle ilgili olmayan şeylerden konuşmayı denediği ilk kez Julien ameliyatları anlattı. Madame de Renal sapsarı kesildi ve bu konuyu kapatmasını rica etti. Ama Julien bu konulardan başka bir şey bilmezdi. Madame de Renal ile bir arada böyle yaşıyor, yalnız kaldıkları zaman aralarında yadırgatıcı bir sessizlik hüküm sürüyordu. Konuk odasında ne kadar alçak gönüllü bir hali olursa olsun Madame de Renal, Julien'in evine gelenlerin tümünden bilgi bakımından üstün olduğunu onun gözlerinden okuyordu. Onunla bir an baş başa kalacak olsa utandığını, ne yapacağını şaşırdığını görüyordu. Bundan dolayı kuşkulanıyordu, zira kadınlık içgüdüsü ona bu sıkılganlığın hiç de aşk yüzünden olmadığını sezdiriyordu. Kibarlar alemi hakkında ihtiyar cerrahın görüşüne göre anlatılan bazı hikayelerden doğan bilmem hangi düşünceye dayanarak Julien bir kadının bulunduğu bir mecliste susulduğu zaman sanki bu sessizlik onun yüzünden olmuş gibi onuruna dokunuyordu. Hele bir kadınla yalnız kaldığı zamanlarda bu duygu büsbütün artıyordu. Çünkü bir kadınla yalnız kaldığında söylenmesi gereken şeyleri hayalinde gereğinden fazla büyütüyor, en kahramanca hareketler düşündüğü için bu heyecan arasında aklına umulmadık şeyler geliyordu. Ruhu bulutlar arasında uçar durur, fakat buna rağmen onuruna dokunan bu sessizliğe son vermesini beceremezdi. Madame de Renal ve çocuklarıyla uzun gezintilere çıktığı zamanlarda bu ağırbaşlı hali ona üzüntü veriyordu. Julien korkunç bir şekilde kendi kendisini hor gören bir insandı. Kazara bir şey söylemek için kendisini zorlayacak olsa, bazen ağzından en gülünç şeyler çıkardı. Bahtsızlığının en acı yanı da bu anlamsızlığını kendisinin de farkında olması ve gözünde büyütmesiydi. Fakat kendisinin görmediği bir şey varsa, o da kendi gözlerindeki anlamdı. Gerçekten bu gözler o kadar güzeldi ve öyle ateşli bir ruhu yansıtıyordu ki, bazen büyük aktörler gibi incir çekirdeğini doldurmayan bir takım sözlere bile anlam vermesini biliyordu. Madame de Renal kendisiyle yalnız kalınca Julien'in ancak aklı beklenmedik bir olaya takılıp da bir iltifat yapmaya kalkışmadığı zamanlarda doğru dürüst konuştuğunun farkına varıyordu. Evine gelen konuklardan pek öyle sık sık yeni ve parlak düşünceler işitmediği için Julien'in şimşek gibi çakan zekasına hayran oluyordu. Napolyon'un düşüşünden beri kadınlara karşı nazik davranma taşra geleneklerine göre şiddetle cezalandırıldı. İnsanlar işinden atılır diye korkuyorlar, jurnalcılar papazlar kuruluna yaranmaya çalışıyorlar, ikiyüzlülük hatta liberal sınıftan kimseler arasında bile aldı yürüdü, can sıkıntısı günden güne artıyor. Dipnot: Stendhal eserlerinde birçok vesilelerle zamanını kötüler ve can sıkıntısından bahseder. Ona göre 17. ve 18. yüzyıllarda daha az ikiyüzlülük vardı, edebiyattan ve sanattan daha fazla zevk alınıyordu. Fakat Molière'in Tartüfü 17. yüzyılda da ikiyüzlülüğün eksik olmadığını ispat etmiyor mu? Okumaktan ve tarımla uğraşmaktan başka zevk kalmıyor. Zengin, sofu bir teyzenin biricik mirasçısı olan ve 16 yaşındayken iyi bir soylu ile evlendirilen Madame de Renal, biraz olsun aşka benzer bir duyguyu ömründe ne beslemiş ne de başkalarında görmüştü. Monsieur Valeno, ona askında olduğu sıralarda papaz kendisine aşk denilen şeyin ne olduğunu anlatmış ve öyle bir tanımlamasını yapmıştı ki, kadın bu kelimenin artık aşağılık bir çapkınlığı nitelendirdiğine inanmıştı. Rastgele eline geçirip okuduğu birkaç romanda anlatılan aşkı ise pek nadir, hatta doğanın dışında bir şey sayıyordu. Madame de Renal, aklı fikri Julien'de olmakla beraber bu bilgisizliği sayesinde tamamıyla mutluydu ve beslediği duyguların ne olduğunu anlamaktan uzaktı. 8. Bölüm. Küçük Olaylar. İç çekmeler vardı, saklandığı için daha derin. Gizli bakışlar vardı, haram olduğu için daha tatlı. Ve kızaran yanaklar vardı, fakat günah işlemek için değil. Don Juan'dan, Şarkı 1, Kıta 74. Madame de Renal'in yaratılışından ve son günlerdeki mutluluğundan ileri gelen melek gibi tatlı hali, yalnız oda hizmetçisi Eliza aklına geldikçe bozuluyordu. Zira bu kız mirasa konduktan sonra gidip papaz Şelan'la görüşerek Julien'le evlenmeyi tasarladığını açtı. Papaz dostunun böyle bir mutluluğa kavuşmasından memnun olduysa da Julien, Matmazel Eliza'nın evlenme teklifini kendisi için elverişli bulmadı. Papaz kaşlarını çatarak, "Kalbinizde olanlardan sakınınız oğlum," dedi. Şayet böyle oldukça önemli bir varlığı sırf rahip olmak hevesiniz yüzünden hor görüyorsanız, buna diyeceğim yok, sizi tebrik ederim. Tam 50 yıl var ki Verrier papazıyım, fakat anlaşılıyor ki buna rağmen yine işimden atılacağım. Bundan dolayı çok üzülüyorum ama nihayet 800 liralık bir gelirim var. Size bunları anlatmamın nedeni papazlık mesleği hakkında fazla hayale kapılmamanız içindir. Eğer iktidar mevkiinde olanlara dal kavukluk etmek niyetindeyseniz, ebediyen mahvoldunuz demektir. Gerçi bu yolu tutmakla da yükselebilirsiniz ama mazlumların ahını alarak, kaymakamla belediye başkanına, kodamanlara yaranarak ve onların ihtiraslarına destek, kendilerine uydu görevi görerek, kibarlar aleminde görgü adı verilen bu hareket şekli, rahip olmayan bir insanın ruhunu belki esenliğe kavuşmasına engel olmaz. Fakat bizim durumumuzda olanların bir tarafı seçmesi gerekir. Zira bizler bu ölümlü dünyada mevki sahibi olmak istersek, artık öbür dünyadaki mutluluklardan vazgeçmeliyiz. Hadi aziz dostum, gidip düşününüz ve 3 gün sonra gelip bana kesin kararınızı bildiriniz. Sizin karakterinizde bir rahibin bu ölümlü dünyanın servetlerine aldırış etmemesi için gereken feragat ve alçak gönüllülüğü gösterecek gücün bulunmadığını bildiren, geleceği karanlık bir ihtiras görür gibi oluyorum. Zekanızdan eminim fakat bu son sözü söyledikten sonra gözleri dolan papaz, "Papaz olursanız ruhunuzun esenliğe kavuşacağından çok korkarım," diye ilave etti. Julien heyecanından utanıyor, ömründe ilk kez sevildiğini görüyor, sevinçten ağlıyordu. Gözyaşlarını kimse görmesin diye gidip kasabanın üst tarafındaki büyük korulara saklandı. Nihayet kendi kendine, "Ben neden böyleyim acaba?" diye sordu. "Şu iyi kalpli papaz Şelan uğrunda canımı 100 kez veririm, bunu hissediyorum. Oysa o biraz önce bana ne kadar akılsız olduğumu kanıtladı. En son aldatmam gereken birisi varsa o da odur. O bende olanları seziyor. Geleceği karanlık bir ihtiras dediği şey, benim hayatta her ne pahasına olursa olsun başarıya ulaşmak için yaptığım projeden başka bir şey değil. Beni papaz olmaya layık görmüyor. Hem de bunun tam kendisini kandıracağım, rahiplik mesleği uğrunda 50 liralık bir geliri feda edeceğime ikna edeceğim sırada söylüyor. Julien, bundan böyle tabiatımın denediğim taraflarına güvenerek iş göreceğim diye düşünmeye devam etti. Benim gözyaşı dökmekten zevk duyacağımı kim söylerdi? Bana akılsızın biri olduğumu kanıtlayacak olana canım kurban. 3 gün sonra Julien, daha ilk günden akıl etmiş olması gereken bahaneyi bulmuştu. Gerçi bu bahane bir iftiradan ibaretti ama ne çıkar? Birçok duraksamadan sonra papaza, üçüncü bir kişiye zarar vermesi mümkün olduğundan, kendisine söyleyemeyeceği bir nedenden ötürü, istenilen evlenmeyi kabul edemeyeceğini itiraf etti. Bunu söylemek, Matmazel Eliza'ya leke sürmek demekti. Papaz Şelan, Julien'in bu türlü davranışında tamamıyla kibar alemine ait bir çeşit heyecan, bir rahip adayında bulunması gereken heyecandan bambaşka bir şey buldu. Ona, "Dostum," dedi, "yaratılıştan rahip olacak yetenekte olmayan bir rahip olmaktansa, herkesin saygısını kazanan aydın bir çiftçi olunuz." Julien kusurlarının böyle bir kez daha yüzüne vurulmasına oldukça iyi cevaplar verdi. Doğrusu hararetli bir papaz adayının bu durumda kullanması gereken kelimeleri çok iyi buluyordu. Fakat bu kelimeleri söylerken sesindeki ahenk, gözlerinde bir türlü gizleyemediği ateş, doğrusu papaz Şelan'a kuşku veriyordu. Julien'in geleceği hakkında pek fazla umutsuzluğa düşmemek gerekti. İhtiyatlı ve kurnaz davranarak iki yüzlü sözler icat etmek hususunda ona diyecek yoktu. Onun yaşında birisi için bu fena değildi. Konuşma biçimi ve jestlerine gelince ne yapsın, köylüler arasında yaşıyordu. Büyük örnekler görmekten yoksun kalmıştı. Sonradan onları biraz olsun görmek, sözleri gibi jestlerinin de karşısındakileri hayran bırakacak derecede mükemmelleşmesi için yetti. Madame de Renal, oda hizmetçisi Eliza'nın konduğu miras sayesinde dilediği mutluluğa erişemediğini haber alınca hayret etti. Onun 2'de 1 de papaza gittiğini fakat ağlayarak döndüğünü görüyordu. Nihayet Eliza hanımına evlenmek niyetinde olduğunu açtı. Madame de Renal adeta hastalandı. Ateşi yükseliyor, uykuları kaçıyordu. Ancak yanında oda hizmetçisi yahut Julien olduğu zamanlar yaşadığının farkına varıyordu. Onlardan ve bir arada yaşadıkları takdirde kavuşacakları mutluluktan başka bir şey düşünemiyordu. 50 liralık bir gelirle yaşayacakları o küçük fakir evi onun hayalinde en hoş renklere bürünüyordu. Ama Julien Verrières'den 2 fersah ötede, İlçenin merkezi olan Bray'de avukat olabilir. Madame de Renal de bu suretle onu ara sıra görebilirdi. Madame de Renal gerçekten çıldıracağını sandı. Bunu kocasına söyledi ve nihayet hasta düştü. Daha o akşam Eliza kendisine hizmet ederken kızın ağladığını gördü. O anda ondan nefret ediyordu, ona biraz önce ağır muamele etmişti, bundan dolayı özür diledi. Eliza büsbütün boşandı. Müsaade ettiği takdirde başına gelenleri olduğu gibi anlatacağını söyledi. Madame de Renal, söyleyiniz bakalım dedi. Ne bileyim madam, beni almıyor işte. Beni ona kötülemiş olsalar gerek, o da söylenenlere inanmış. Madame de Renal güçlükle nefes alarak, kim almıyor diye sordu. O da hizmetçisi hıçkırarak, kim olacak madamcığım, Monsieur Julien diye cevap verdi. Başpapaz onun inadını bir türlü yenemedi. Zira papaz hizmetçilik etti diye dürüst bir genç kızı almamasını doğru bulmuyor. Hem Monsieur Julien'in de babası bir keresteciden başka bir şey değil. Kendisi de bu eve gelmeden önce ekmeğini nasıl kazanıyordu sanki? Madame de Renal artık dinlemiyordu. Kendisini o kadar mutlu hissediyordu ki aklı başından gitmişti. Julien bu evlenme teklifini kesin olarak reddettiğini, artık caymayacak bir şekilde reddettiğini arka arkaya birkaç kez anlattırdı. Sonra Eliza'ya, ''Bakalım bir de bu işi ben halletmeye çalışayım.'' dedi. ''Monsieur Julien'le konuşacağım.'' Ertesi sabah kahvaltıdan sonra rakibesini savunmak ve bir saat boyunca Julien'in Eliza'nın parasını da kendisini de reddettiğini dinlemek zevkini tattı. Önceleri ölçülü cevaplar veren Julien, sonradan ipin ucunu kaçırdı ve yavaş yavaş Madame de Renal'in öğütlerine, nüktelerine karşılık vermeye başladı. Madame de Renal, günlerden beri içini kemiren umutsuzluktan sonra, şimdi bütün ruhunu kaplayan mutluluğa dayanamadı. İyice kendini kaybetti. Odasında ayıldığı zaman herkesi kapı dışarı etti. Hayretler içindeydi. Nihayet kendi kendine, yoksa ben Julien'i seviyor muyum diye sordu. Kalbinde böyle bir duygunun bulunduğunu birdenbire sezmek, başka herhangi bir anında onu vicdan azabına ve büyük bir heyecana sürükleyebilirdi. Şimdi ise ona garip fakat kendisiyle ilişkisi olmayan bir şey gibi görünüyordu. Çektikleri bütün bu acılardan ötürü bitkinleşen ruhu artık ihtiraslar için gereken duyguyu yitirmişti. Madame de Renal biraz iş yapmak istediyse de olmadı, derin bir uykuya daldı. Uyandığı zaman beklediği kadar korkmadı. O kadar mutluydu ki bu işte herhangi bir kötülük göremiyordu. Bu temiz yürekli ve masum taşra kadını herhangi bir duygu değişmesinden yahut bir felaketten biraz zevk elde edebilmek için ruhuna hiçbir zaman baskı yapmamıştı. Julien gelinceye kadar aşk hakkındaki düşüncesi bizim piyango hakkındaki düşüncemizden farksızdı. Sonunda kaybedilmesi muhakkak olan bir kumar ve ancak delilerin arayacağı bir mutluluk. Çan sesi öğle yemeğini bildirdi. Madame de Renal çocukları getiren Julien'in sesini duyunca fena halde kızardı. Aşık olduğundan beri biraz becerikli olmuştu. Kızarmasına kötü bir anlam vermesinler diye başının ağrıdığından yakındı. Kocası kaba bir şekilde gülümseyerek, ''Kadın kısmı işte hep böyledir.'' dedi. ''Şu makinelerin daima onarılacak bir bozuklukları vardır.''